merhabalar. Gündemin yordukları ile karşınızdayız. Ben Ulaş Tol, Metin Solmaz ile birlikte sıcak gündeme sakin yorumlar getirmeye çalışacağız. Yerel seçim tüm sıkıcılığı ve kimi zaman da sinir bozuculuğu ile devam ediyor.
Konu zaten sıkıcı ama milletin genel seçimde öyle bir sıtkı sıyrıldı ki bu
Aynen.
seçim hakikaten kimsenin umurunda değil. Ama yine de katılım yüksek olacak bence. Çünkü hem umurunda değil hem de herkes bir şeyler yapmak istiyor. Ve elinde yapabileceği kaç şey var yani. Herif pizza mı yapsın ülkesi
Evet.
için? Ya insanların elinde bir tane oyu var. Onun da ne kadar anlamsız olduğu her gün biraz daha ayyuka çıkıyor yani.
Yani belki katılımı çok etkilemeyebilir ama çok ciddiye almadan oy kullanma olabilir.
Diye almadan bir kenara benim çevremde Mansur Yavaş'a oy verecek olup da Mansur Yavaş'a küçücük bir sempati besleyen bir kişi yok. Bayağı hepsi şöyle diyorlar. Berbat bir belediyeci, hiçbir hayrını görmedik ama oy vereceğiz. Böyle seçim mi olur? Saçma sapan.
Ama o kırılgan da bir durum. Bir yerde çok kolay vazgeçebilir o tutumdan.
Çok haklısın. Elbette kırılgan bir durum ama çok acayip şeyler olacak bence bu yerel seçimlerden sonra. Mesela şuradan kayıtlara geçsin diye bir ahkam kesmek istiyorum. Bence bu seçim Ekrem İmamoğlu'nun kazansa da kaybetse de kazandığı bir seçim ve herifin gerçekten çok acayip egemenlik yılları, liderlik yılları başlayacak. Ve Mansur Yavaş'ın da kaybetse de kazansa da kaybettiği bir seçim olacak. Bütün cilaları döküldü bence. Kazanacak çok büyük bir olasılıkla. Bence şu anda en cepte görebileceğimiz adaylıklardan birisi Mansur Yavaş. Ama hiçbir işine yaramayacak. Bence son 5 yılı siyasette.
Katılıyorum. Çünkü Mansur Yavaş yalnız kovboy. Arkasında bir dava yok, bir hareket yok, bir parti yok. O yüzden de
Ya Ulaş Red
gidebileceği
Kit de
yer
aynen.
yok.
Red Kit de yalnız kovboy ama sürekli daltonları yakalıyor, işe yarıyor, bir
Yani
şeyler
işte
yapıyor
o
yani.
işte dava var orada.
Mansur Yavaş sadece sessizlikle nereye kadar gidebilirdi? İşte
Evet,
buraya kadar
evet.
gelebiliyormuş.
Neyse yani bir yandan da çok da tartışma konusu var. Hangi konuları konuşalım deyince zibil gibi de konu var. Beş tanesini seçtik yine gün
Tabii
için.
tabii biz bu 5 taneyi seçerken 25 tane daha şey oldu.
Bu beş konudan ilki. İyi Parti seçimlere asılıyor. Meral Akşener bu bir neredeyse savaştır dedi. Savaş ilan etti ve yapabileceğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. İstanbul ve Ankara'yı konuşalım istiyorum. Maksadı nedir İyi Parti'nin? Seçenekler okuyayım. Bir, AK Parti ile anlaştılar. İki, onlar için tek çare bu. Siyaset yapmak için başka çaresi kalmadı. Üç, sadece CHP kaybetsin diye uğraşıyor. Muhalefetin lideri olmak istiyor. Dört, ne yaptığını bilmiyorlar.
Tartışmasız bir şekilde 4. Ama ben bizim hazırladığımız soruya da çok katılmıyorum. İyi Parti seçimlere falan asılmıyor bence. Ya. İyi Parti'nin varoluş sebebini anlamış değilim ben şu anda. İyi Parti kurulduk, bir konjonktür, bir şey yakaladık. Epey de bir teveccüh gördük. Şey ayıp olmasın diye devam eden insanlardan teşekkür ediyor olabilir. Ama birinci şıkkı çok doğru yazdın bence. AK Parti ile anlaştılar. Bu konuşulsun istiyorum. Çünkü bu AK Parti ile anlaşma meselesi münhasıran Kürt hareketine ve Kürtlerin partilerine atfedilen bir şey. Hani başkaları için de konuşulsun istiyorum. Bu sadece özel zevklerim arasında olduğu için yoksa bir komplo teorim falan yok.
Adayları konuşmadan ben de bir yorum yapayım. Şimdi Akşener uzun süredir bir çıkış arıyor. Kendi partisini, siyasetini büyütmeye çalışıyor. Hatta bir ara kendilerine çalışma yapan anket şirketleri sayesinde büyüdüklerini de düşündüler. Bence öyle olmadığı halde. Koptuk gidiyoruz diye de düşündüler. Ama öyle
Tabii canım
olmadı.
%25 diyen duydum ben.
Baktılar ki yancı pozisyonunda kalıyorlar. Yani CHP'nin yancısı pozisyonunda kalıyorlar ve büyüyemiyorlar. Onun çıkış arayışı olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi başlamadı aslında masadan kalkma krizi. Böyle bir şeydi. Yani masada bu şekilde kalırsak bizim oylarımız eğer tabi olursak azalıyor. Dolayısıyla biz başka bir şeyiz ve bunu göstermeliyiz hamlesiydi masadan kalkma ama geri oturmak zorunda kaldı. Kalkınca kaybetti, oturunca kaybetti derken işe yaramadı. Sonra seçimden sonra tekrar bu cepheyi açtılar. Kılıçdaroğlu'nun da seçim sonrası performansının bir anlamda rezaletine de kullanmak istediler. Ve kurultayda bence Akşener Kılıçdaroğlu kazansın istiyordu ki çok rahat bir bayrak açabilsin. Çünkü çok meşru olacak o zaman. Şimdi kurultayı Kılıçdaroğlu kaybede bir değişim hareketi alınca bu sefer eli de zorlaştı. Tuhaf bir üçüncü yol denemesi var şimdi.
Bir kere bu söylediklerini ben buradan şöyle duyuyorum. Çok haklısın. Asla ona bir şey dediğimden değil. Ama şu söylediklerin bana şöyle geliyor. Her cümlen şöyle duyuyorum. Ben. Bizim İyi Parti olarak bir politikamız yok. Pozisyon tutmaya
Aynen.
çalışıyoruz. Bizim İyi Parti olarak savunduğumuz değerler vesaireler önemli değil. Ve bunlar günden güne değişebilir. Ama bir politika tutturmaya çalışıyoruz. Ve anlattığın taktik hatalar, stratejik hatalar hepsi de bir futbol takımından bahseder gibi. Yükselen bütün politikacıların bu şekilde hamlelerle değil, söylediklerine asılarak, abanarak ve onları savunarak yükseldikleri ve yol tuttukları da kesin. Şimdi şeye gelelim, adaylara. Önce şunu da söyleyeyim. Burak Avuncu, herkes öyle dediğine göre önemli ve kuvvetli bir isimdir eminim ki. Ama eğer ki Zafer Partisi adayının gerisinde kalırsa İstanbul seçimlerinde.
Yani burada başka bir rezalet olur kendileri açısından ve düşük ihtimalde değil bu arada. Çünkü diğer adayın oynadığı bir seçmen havuzu var. Burak Avuncu başka bir yarış içerisinde olsa iyi bir aday olabilirdi. Ama İmamoğlu'na benzeyen bir insan. Demokrat milliyetçi bir insan. Hatta yani belki İmamoğlu'nun ekibinde yer alsa çok rahat onun görev verdiği bir başka pozisyonda olabilecek bir insan. Dolayısıyla o havuzdan oy alması çok zor hakikaten. Eğer iyi bir performans sergilerse karşıdan oy alabilir belki. Kendisi iyi bir aday olabilir ama bu yarış için iyi bir aday değil. Ankara'yı da konuşalım. Orada da Cengiz Topel Yıldırım var. Ankara Gücü'nün başkanlığını yapmış. Önceki iki seçimde de CHP'nin adayı olacak diye düşünülen, aslında CHP'li bir tipoloji. Bu arada şey de çok tuhaf oldu aday tanıtımları da. Cengiz Topel çıktı, bir cumhuriyetten bahsetti Atatürk. Uğur Mumcu ve Gaffar Okan'ı andı. Bir tek şeyi söyledi o üçüncü yolla ilgili. Yıllarca burada 25 yıl her fanteziye proje diyen bir yönetim oldu. Şimdi de her projeye fantezi diyen bir yönetim var. Biz üçüncü yol açıyoruz dedi. Üçüncü yol da şöyle bir şey oluyor. Onu da sevmiyoruz, bunu da sevmiyoruz. Bir politika yok. Sevmeme, iki tarafı da sevmeyen bir yol.
Topel'in daha fazla şansı olabilir. Ya şöyle kazanma şansı filan zinhar yok. Öyle bir şey de bahsetmiyorum da. Burak Avuncu gibi rezil olmama olasılığı çok daha yüksek. Bu kadar ülkücüden geçilmeyen bir ortamda. Bu kadar ülkücülüğün yarışacağı bir ortamda. Şimdi kim bilir kaç kere duyacağız benim milliyetçiliğimi sorgulayamazsınız cümlesini hani bu süreçte. Topel biraz akıllıca bir propaganda yaparsa, biraz akıllıca hakikaten belediyecilikten, sosyallikten, normal insani şeyler söylerse, başlarım böyle işe diyen seçmen arasından İYİ Parti'den bütünüyle bağımsız olarak şaşırtıcı bir sonuç olabilir. Şaşırtıcı sonuç ne? %6-7 yani. %20'leri falan bulacağını zannetmiyorum da.
Kampanya performansı da parlak olacak gibi bir sinyal vermedi o girişinden ama evet yani ona bağlı olarak olabilir. Diğerinin kürsüye çağrılması Burak Avuncu'nun daha da tuhaftı. İnce göndermesi yapıldı. Kılıçdaroğlu İnce'ye yaptığı gibi gel bakayım gel bakayım diye çağırdı Akşener Burak Avuncu'yu sahneye. O da geldi tuhaf bir şekilde haberim de yoktu falan dedi. O şey diye algılandı. Aday olacağından haberi yok muymuş nasıl yani falan gibi. Bugün açıklanacağından haberi yoktu. Yaşasın gıcıklık falan dedi. Böyle tuhaftı yani. O da cümlesini de şöyle başladı. Yani adaylık cümlesi böyle olabilir mi İstanbul'a aday? Vazife görev her şeyin önündedir dedi. İnanın haberim yoktu dedi. Vefa rafa kalkar devlet söz konusuysa gerisi teferruatır falan dedi. Yani şunu çok hissettirdi. Çok da böyle olacak iş değil bu adaylık ama ne yapalım görev.
Eyvah!
Yani o hisle başladı bir kere. Sanki şöyle ama sonuçları itibariyle iki adaya da bakarsan Ankara'da milliyetçiler var. Daha böyle merkez hatta merkez sol sosyal demokrat aday. İstanbul'da zaten Zafer Partisi adayı hardcore milliyetçileri seslenecek. İmamoğlu'na benzeyen taraf havuza seslenebilecek bir aday çıktı. Yani böyle açığı tamamlayan ve İmamoğlu'ya yavaştan daha oy kopartmayı sağlayabilecek. Yani yine aynı havuza seslenmek üzere, iktidardan çok muhalefet havuzuna seslenmek üzere gibi olmuş oldu. Niyet bu muydu bilmiyorum. Öyle bakınca da anlaşma gibi algılanmaya çok müsait.
Tabii canım elbette çok müsait.
Peki ikinci konumuza geçelim. Başak Demirtaş eğer DEM düşünürse İstanbul'a aday olmaya hazır olduğunu söyledi. Neden böyle bir şey yaptı? Bir, AK Parti ile anlaştılar. İki, DEM CHP ile anlaşamadı, el yükseltiyorlar. Üç, Selahattin Demirtaş siyasete dönüyor. Dört, Kürtler için en uygun yol zaten bağımsız siyaset. Ne diyorsun?
Şimdi bir kere Selahattin Demirtaş siyasete dönmüyor. Bence zaten hiçbir zaman ayrılmadı. Onun siyasetten ayrılması da gayet siyasi bir hareketti. Temel olarak şu var. Başak Demirtaş aday olsa da, başka birisi daha kuvvetli, Demirtaş'ın kendisi aday olsa da, herhangi bir şey olsa da DEM istediğini yapabilir ve istediğini yapmaya bu kadar hakkı olan başka kaç tane parti vardır bilmiyorum. Yani sürekli bir DEM bizlere dediğim Türkiye'nin Kürt olmayan tarafına bir şeyler borçluymuş, bir şeyler yapmak zorundaymış gibi bir şeyle hareket ediliyor. Bu çok büyük bir haksızlık. Ben AKP'yle anlaştıklarını zannetmiyorum. Başak Demirtaş aday olursa o kadar hakkıdır ki şu açıdan hakkı olmayabilir. Geçen programda konuştuğumuz hani Başak Demirtaş'ın İstanbul'la ilgili çok acayip projeleri, fikirleri vesairelerim var. Hani bugüne kadar İstanbul özelinde bir şeyler mi duyduk, dinledik Başak Demirtaş'tan? Hani doğru bir belediye başkanı mıdır? Bu tartışılabilir. Ama adaylık hakkı mıdır? Hakkıdır. Yani en az Murat Kurum kadar, en az Ekrem İmamoğlu kadar Başak Demirtaş'ın da hakkıdır. DEM Parti'nin de hakkıdır. CHP ile anlaşmak boyunlarının borcu olduğunu düşünmüyorum. Bir kere AK Parti iktidarının zulmünü birileri çekiyorsa o birilerinin CHP olmadığı kesin. CHP'nin şahane hayatı var. DEM Parti kayyumlar atanan, seçtirdikleri bir işe yaramayan, elinde kımıldama aracı bırakmamak için elinden geleni yapılan, en yıldız politikacıları yıllardır hapiste tutulan bir yer. Her şeyi bunun özelinde düşünmek lazım diye düşünüyorum. DEM'le CHP anlaştı mı anlaşamadı mı bu konuda da bir fikrim yok ama görüşmeleri çok hoşuma gidiyor. Kürtler için en uygun yol bağımsız siyaset konusunda bilmiyorum. O kadar zor koşullarda, o kadar uzun süre şu ülkeden kopmamak için uğraşmış bir hareket ki Kürt hareketi bence.
Seni tekrar etmeyeyim. Başka bir taraftan bir şey söyleyeceğim ama CHP tarafından. CHP tabanında, hatta siyasetçilerinde de bir ittifak kültürü yok. Bir hegemonya mantığı da yok. Bir hegemonya siyaseti de yok. Hem belediyelerde hem genel seçimde çoğunluğu kazanmaları gerekiyor. Çoğunluk 50+1. 50+1'in CHP olmadığı kesin. Demek ki başka profillerle, Türkiye'nin başka unsurlarıyla ittifak yapmanız gerekiyor. Şimdi bu ittifaklara CHP ve tabanı pragmatik bakıyor. Dindarlarla ittifak yaparken de, yani muhalif dindarlarla pragmatik bakıyor. Kürtlerle yaparken de. Ve şöyle bir duyguya kapılıyor. Bunlar bizi desteklemek zorunda. Başka ne yapacaklar? Ve de bu mecburmuş gibi bir hissiyat onlara bir taviz vermeme duygusunu da getiriyor. Onlar bizi sonuna kadar desteklesin, biz de onlara hiçbir taviz vermeyelim. Bu pragmatik ilişki, sürdürülebilir bir ilişki olmuyor. Bir yerinde de patlayınca da diğer tarafta bundan alınıyor haliyle. Yani şimdi Kürtler, Kürt seçmen sürekli desteklediği bir taraf var. Karşılığında aldığı şey yok denecek kadar. Bir de tabandan da sürekli homurdanmalar ve belki hakaretler duyuyor. Böyle olunca da o kırılganlık...
Bir de şeyi üstüne Kılıçdaroğlu'nun ortaya çıkan aktini düşünsene. Yani tiksindiler resmen adamdan. Kürt hareketi olarak haksızlar mıydı yani?
Evet, tabii o da var. Ki tur arasındaki işler korkunçtu. Bir de şey var. Bu seçimlerden yorgunluk ve ilgisizlik var dedik ya. Bu Kürtlerde daha da fazla. Öyle olunca da bu aslında küçümsenemeyecek bir durum. Ravest araştırma bir araştırma yayınladı yeni İstanbul'da. DEM partililerin %70'i kendi adayını çıkarmasını istiyor. Bu şu demek, çıkarmasalar bile bir kısmı kopacak demek. O yüzden ikna edilmesi gereken bir seçmen grubu İmamoğlu açısından bir onur meselesi yaptığını Kürtlerin gözüküyor. Adayın İstanbul projelerin olması falan önemli değil. Kürtleri temsil edecek bir adayın olması ve gücünü göstermesi gerekir gibi bir algı var. Tabii Demirtaş tarafından bakacak olursak bence bu bir hamleydi ve bir ön alma hamlesiydi. Yani daha DEM hiçbir şey yapmamışken ki onlar da biraz sürpriz oldu dediler. Demirtaş'ın Kürt seçmende çok yükselen bir itibarı var. Yükselen demeyelim de artık tescillenmiş bir itibarı var. Ve bundan da bazen DEM biraz rahatsız olabiliyor. O yüzden aslında onların istediği bir şeymiş gibi durmuyor. Ama şimdi zorda kalmış durumdalar. İyi bir aday çıkaracaklarsa ve bu Başak Demirtaş olmazsa Demirtaş'a karşı bir hamleymiş gibi durur. Ya o yüzden sembolik bir aday ya da aday çıkarmama gibi bir formül kalıyor önlerinde. Eğer Başak Demirtaş'ı yapmazlarsa onların denklemi de zor. Kolay gelsin diyelim ve yeni soruya geçelim.
Evet.
Murat Kurum'u tekrar bir konuşmak istiyoruz. Geçen sefer niye aday oldu diye konuşmuştuk. Şimdi böyle çarşaf çarşaf vaatler yayınlandı ve bu bütün kanallarda izliyoruz bu vaatleri. Murat Kurum vaatleri seçmeni etkiler mi? 1. İyi çalışılmış kaliteli projeler. 2. Taklit projeler. Hiçbir etkisi olmaz. 3. Bunlar kötü projeler ama seçmeni yine de etkiler. Ne diyorsun?
Valla en çok 3'e yakınım herhalde. Bir kere vaatle projeyi ayırmak lazım. Murat Kurum'un anlattığı şeyler arasında çok fazla proje yoktu. Onların hepsi vaatti. O vaatlerin elbette karşılığı var. Çünkü bir sadaka politikasının devamı olarak yürüyen şeyler pek çoğu. Benim aklımda da kalmış çok bir vaat yok ama şeye çok güldüm Allah için. El yükseltme mevzuna. 4 yaşına kadar olan annelere bedava araba verdi İmamoğlu. Biz 6 yaşına kadar olan annelere bedava otobüs vermekle kalmıyor. Babalara da bedava otobüs yolculuğu veriyoruz. Bu hakikaten çok eğlenceliydi. Bir şey dağıtma vaadinin sağ temayeli seçmende bence karşılığı var. Bu vaatlere de çalışıldığı kesin. Öyle bomboş şeyler falan değildi yani. Uzun uzun hakikaten düşünülerek yapılmış. Bir kısmı çok komik, bir kısmı cazip. Vaatlerde bir karşılığı var ama ben İmamoğlu'nun hepiniz gelin ben tekim diye böyle bir Süpermen gibi sahneye çıkıp bu vaatleri hallaç pamuğu gibi atacağını düşünüyorum.
Evet, yani ben de en büyük zaafının çok vaat olması olduğunu. O kadar çok vaat var ki bu geçen
Bravo.
seçimde de bir olguydu. Bir vaat enflasyonu ters bir etki yaratıyor. O zaman özgün ve gerçekten işe yaradığı düşünülen vaat varsa da o kayboluyor. Etkisini değiştiriyor. Bu hiçbir şey yapmamaya yaklaşık hale geliyor. Bir kere öyle bir zaafı var. Kabaca ben dört tipe ayırdım vaatlerini. Bir tanesi tam dediğin el artıran taklit projeler var. Zaten muhalefet en çok onları konu ediyor. Kreş mi? Bir sermaye yapacağız. Bir de nöbetçi kreş yapacağız. Akşamları da servis verecek. İşte anne kart mı? Orada bir düzeltme yaptılar yalnız. Baba kart diye çıktı o haberlerde ama biz öyle demedik diyorlar. Ebeveyn kart diyorlar. Eğer babalarda çocukları yanındaysa faydalanacak. Bir de 04 değil 06'ya çıkaracağız. El artırma orada o. İşte yok sıfır atık bilmem ne falan başka şeyleri de vardı. Bu bir kategori. Bir kategori filantropik vaatler. Onlarda da şöyle bir şey var. Ben ona vaat paradoksu diyorum. Şimdi öyle vaatler ki onlar işte ev yapacağız. Öğrencilere ücretsiz beslenme. İlk evliliği yapana beyaz eşya. Emeklilere para falan. Sen zaten hükümetsin. Bunları yapabilirsin. Şimdi yapmıyorsan ve eğer İstanbul'u almazsak da yapmayacağız diyorsan aslında yapmadığını itiraf ediyorsun. Hem de sorunun sebebisin. Soruna yol açtığını hatırlatıyorsun falan. Böyle paradoksal bir şey.
Peki seçmen bu paradoksu fark eder mi?
Fark eder. Burada sadece şeyi ayırıyorum. Bu konut meselesi. Kentsel dönüşüm bekleyen alt gelir grubundan çok fazla insan var ve onu yakalarlarsa eğer böyle olacak seçmezsek olmayacak derlerse hani şu makarna kömürle dalga geçen bir dönemler vardı ya. Onun gibi böyle bir popülist tarafta bir etki etme şansı var. Bir de şöyle etkili olabilir diye düşündüm. Sen de dedin ya çalışılmış. Şimdi mesela Binali Yıldırım'ın vaadini şu an hatırlamıyoruz bile. Çünkü çalışılmamıştı ve çok önemsenmemişti de. Öyle de görünüyor. Şimdi bir ekip çalışmış. Yani boş değil bunlar. Bir şeyler yapacaklar izlenimi veriyorlar. Onun kendisi seçmende etkili olabilir. İki kategori daha var. Onları da söyleyeyim. Bir tanesi sosyal sorumluluk projeleri gibi bir kategori var. Duyguya dokunsun ama çok bütçede harcamayalım. İletişim kuvveti de olsun türü şeyler var. Yani mesela 100 bin girişimci kadına şey vereceğim diyor. Yok işte ilk işim bir şeyler yapan gençlere 100 bin. Yani böyle pilot proje gibi projeleri var. Onlar da çok lüzumsuz olmuş bence onlar açısından. Bir tek proje gibi olan ulaşım projeleri var söylenen. Otopark vaadi var. Onu da zaten yapmaya da başladı Büyükşehir. Raylı sistem deniyor. Orayı açarsan zaten İmamoğlu'nun işine yarar. Trafik çözülecek diyor ama sadece çözülecek diyor. İstanbul olan konularda dediğin gibi tam İmamoğlu'na pas orta gibi. Diğer konularda da paradoksal bir tarafı var ama popülist bir tarafı da var. Oraları muhalefetin iyi çözümlemesi lazım. Gerçekten anlar seçmen bunun popülizm olduğunu ama bir fayda görürse de etkili de olabilir.
Evet.
Var mı?
Sonraki soruya geçelim mi?
Sonraki sorumuz bizim ara ara girmeyi sevdiğimiz solcuların gündeminden bir konu. Dersimde sosyalistler işte EMEP, SMF, EÖC tip bir ittifak kurdular ve aday çıkardılar ve demik atmadılar. Bunu nasıl buluyorsun? Bir, ayıptır. Demin Türk soluna katkısının sonucu bu mu olacaktı? İki, ya bir dersim var zaten bırakın olsun orada da iyi olan kazansın. Üç, tamam çıkarsınlar ama neden bir oturup konuşmuyorlar arkadaş öncesinde? Dört, demin yaptığı ayıp dersimi de onlara bırakıversin. Orada da bu ekip yönetime gelsin.
Yani bir kere soruyu şöyle okuyabilir miyim ben? Kadıköy'de yapması gerekenleri sosyalistler Dersim'de yaptılar. Bir tek şöyle bir şey olabilir. Kayyum atanmasın diye stratejik bir hamle olarak tasarlandıysa doğru denebilir. Ama o zaman demin zımni de olsa bir desteğinin görülmesi, sessiz kalması filan beklenirdi. Demin bu konuya kızdığı
Açıklama var.
anlaşıldığına göre evet açıklama var yani. Dolayısıyla böyle bir şey yok ortada. O yüzden tabii ki aman gerçekten sıkılıyorum Türkiye'de sosyalistlerin mütemadiyen acayip acayip işler yani. Dem başka türlü parlamentoya giremeyecek bir sürü sosyalisti sağ olsun parlamentoya soktu. Bunun Türk soluna orta, kısa, yan, kenar, köşe vadede bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. İki bir dersim var bırakınız olsun iyi olan kazansın. İki o kadar sempatik bir şık ki bunu seçmek istiyorum ama ona da gönlüm vermiyor. Üç tamam çıkarsınlar ama neden bir oturup konuşmuyorlar? Tabii yani, tabii ki.
Bu arada bir hatırlatayım ben. Dem'den tepki geldi. Ayşe Doğan hemen Dersim demsiz, Dem Dersim siz olmaz açıklamasını yaptı. Dersim Dem'den koparılamaz dedi. Bunun üzerine EMEP biz aslında en geniş ittifakı savunuyoruz. Başta da görüşmek istedik kendileriyle ama Dem kendi adaylarıyla her yerde girme kararı verince biz de bunu yaptık. Biz kurduk gelin katılın da demiyoruz. Görüşmeye açığız. Bir de bir açıklama yayınlamış. Bu işe girmeden iyi bir istişare yapmaları beklenirdi. Madem öyle herkes iyi bir aday çıkarsın. Adaylar yarış. Buna da imkan vermesinde bekleriz yani Dem'den de. Böyle
Evet, bravo.
karmaşık bir durum. Son konumuza mevzuya geçelim madem.
Biraz da gülelim diyorsun.
Yerel seçimden uzaklaşalım işteyiz. Şimdi biliyorsun uzaya ilk Türk'ü yolladık. Bunun anlamı nedir? Yine seçenekler okuyayım. 1. Gurur duymalı. 2. Bu bir turistik faaliyet sadece. 3. Çok sevindirici ama uzay istasyonunun komutanı Kürt olmasa iyiydi. 4. Uzaya giden ilk Türk kendisi değil.
Birincisi gurur kısmı çok benim aklımın erdiği bir şey değil. Öyle uzaya giderek gurur duyacak bir şeyim yok. Bir sürü insan gururlandı zannediyorum. Gurur duyulacak şey bir şey yaparak, bir şey ortaya koyarak olur. Zaten giden bir şeyin içine girerek gurur duyamayacağım ben. İkincisi turistik bir faaliyet sadece. Sadece kısmından emin değilim ama turistik faaliyet. Bir şey daha turistik olamaz. Bir A noktasından B noktasına gidip orada bir miktar kalıp dönüyorsan ve bunun için para ödemişsen.
55 milyon dolar.
Üstelik ödediğim para 55 milyon dolar civarındaysa tabii ki turistik bir faaliyettir. Ha, sadece olmayabilir turistik faaliyet ama bir kazanımla dönüyorsun. Turistik faaliyetten de kazanımla dönüyorsun. Gidiyorsun Barcelona'ya, La Sagrada Familia'nın fotoğraflarını çekiyorsun. Arkadaşlarına gösterip övünüyorsun bununla. Uzay istasyonunun komutanının Kürt olması çok komikti. Çok eğlenceli bir tesadüftü. Bu kısmı çok sevindirici bence. Çünkü o para da vermemiş bir de üstüne. Para kazanıyor bu işten. Dördüncü de literal olarak doğru zaten. Olay Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı değil de Türklük üzerinden gidiyorsa ilk değil zaten. Sovyet bir Türk mü vardı önceden gidiyor?
Bir değil, bayağı bir giden olmuş. Tabii
ha,
ilk, tabii. İlk 1929'da Çuvaş Türk'ü bir isim gitmiş. Sonra 51'de Azerbaycanlı Musa Manarov diye bir Türk gitmiş. Toktar, Ebu Bekirov ve Aydın Aymbetov diye farklı zamanlarda iki Kazak Türk'ü gitmiş bir de. Tabii bunlar astronot değil, kozmonot diyoruz onlara.
Ya ben bir Türk milliyetçisi olsaydım tam tersine gözümde tomurcuk yaşlarla eskiden minibüs arkalarına konan ağlayan çocuk pozuyla sokakta geziyor olurdum. Çünkü Hindistan 73 milyon dolara kendisi uzaya araç yollamış bir sürü iş yapmış.
Şimdi Japonya galiba yeni yapıyor.
İşte bunlar bu kadar düşük bütçelerle bunları yapıyorken sen koskoca Türkiye Cumhuriyeti olarak git Elon Musk gibi bir şımarık çocuğa 55 milyon
dolar. Bir de fıkra gibi değil mi? Bir İtalyan, bir İsveçli, bir Türk.
Evet, bir uzay gemisinde.
Turistik faaliyet mi kısmına şöyle yanıt veriyorlar. 15 gün kalacak orada. Deney yapacakmış bir de bilimsel deneyler.
Diğerlerinden bağımsız bir deney mi yapacakmış? Köşede i̇şte, kendi kendine evet. Ben deneyim şurada şunu yapacağım mı diyecekmiş.
Bir de siyasi bir kısmı oldu. Çok açık bir de abi, zamanlama vesaire falan. Çok planlı oldu açık. Ama insanlar tabii gurur duyuyor bundan. Şimdi orada şununla karşılaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani ben de milliyetçi bir insan değilim. O yüzden ben milli takımdan da gurur duyabilen bir insan değilim ama insan İnsanlar niye gurur duyuyor ve Türkiye vatandaşının gurur duymasını gerektiren bir şey midir diye bakmaya çalıştığımda mesela TOG, milli ve yerli araba, her şeyine rağmen yani parçalarının dışarıdan gelmesine, tasarımının bilmem neyin milliliği tartışıl olmasına rağmen gurur duyulacak bir tarafı vardı. Niye? Çünkü bir artı değer üretme potansiyeli var. Türkiye'de üretiyor.
Acaba bir de yolda görüyorsun yahu. Yani
yolda görüyorsun. Karşılığı var. Evet. Ya bir üretim, ekonomik bir faaliyet. İyi midir, kötü müdür bilmiyorum ama öyle bir potansiyeli var. O yüzden bir gurur imkanı var orada.
Çünkü gerçek.
Bunun siyasi getirisi dışında bir getirisi yok. Deneyleri bilemiyorum. Bir de şuna bakarsın. Orada bir yatırım var. Yatırımın sonucunu alıyorsun. Burada bir yatırım var. 55 milyon dolar. Sonucu yok. Öyle olunca da bana çok gurur duyulacak bir faaliyet gibi gelmedi.
Evet, bir tek şöyle kurtarabilir. Hakikaten oradaki o deneylerle öyle acayip bir şey bulur ki yarın Washington Post'ta manşet olur. Bir Türk, bir İtalyan, bir bilmem ne fıkrasındaki Türk gitti. Elon Musk'ın parasıyla uzayda şunu buldu. Bu Türkiye'ye 120 milyon dolarlık bilmem ne yatırımı olarak dönecek. Böyle olursa hep beraber gurur duyabiliriz.
Bir de şey diyorlar, gençlere örnek olacak falan, ilham olacak. Evet. Yani işte 55 milyon evet. Dolar nereden bulayım diye herhangi bir gence ilham olacak.
55 milyon aslında. Dolar kazanmaya işte motive edecek insanları.
Ha, belki öyle olabilir bak. Evet. Peki, bugünlük de bitirdik konuları. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok, ağzımıza sağlık.
Gündemin yorduklarından bugünlük bu kadar diyoruz. Tekrar görüşmek üzere.
Hoşçakalın, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.